Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bugünkü mesnevi manevi ve hikem-i atayiye, bazen de mesnevi nuriyeyi içine alan, mütalaa ettiğimiz, beraberce bir şekilde harmanlayarak sizi haberdar etmeye çalıştığımız, bilenler içinde hatırlatmaya çalıştığımız, mütalaa ettiğimiz bu dersi, sohbeti inşallah açmış olacağız. Cenab-ı Hakk'ın Fettah ismi şerifine, Vehhab ismi şerifine haseten sığınıyoruz. Allah Teala hayırlı güzel şeyler söylemeyi nasip eylesin diye kalben dua yapıyoruz. Ve mesele mesneviyi okumak sadece hikem-i atayı okumak değil, kendimizle alakalı, muamelatımız, hayatımızla alakalı neleri öğreneceğiz ve neleri bilmemiz, duymamız lazım. Bu niyetle inşallah biz okurken konuştuklarımızı ve okuduklarımızı kalben dinliyor, sizler de bu aktarılanları kalbinizde inşallah mütalaa ediyor ve hissenizi kapmaya, almaya çalışıyorsunuzdur diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi bugün defaatle düşündüm, acaba okusam mı, işte program yeter mi yetmez mi diye de böyle biraz kararsız kaldım. Mesnevi manevi de bir mevzu var. Çok güzel bir mevzu. Yani hani ciddi bir mevzuyu böyle sulandırmak istemem. Fakat günümüzdeki birçok dizide, filmde bulamayacağınız iç içe böyle geçmiş, hakikaten ibret amiz, yani ibretli levhaların içinde bulunduğu, bakan için, görmesini bilen insan için, kendi nefsinde bir şeyleri fark edebilmesine vesile olan çok güzel bir kıssa var. Bu kıssayı bendeniz 5-6 derste, konferanslarda işlemiştim. Pendik sohbetlerinde bilhassa işlemiştim. Hakikaten de çok bereketli, feyizli bir dersti. Tabii ki şimdi radyo konuşmalarında, radyo sohbetinde ne kadar anlatabilirim bilemiyorum. Fakat dedim ki acizane, biz başlayalım. Yani birkaç program da devam etse, ki nispeten özet olarak gideceğiz, Hikem-i Atayiye'den de arada bazı nakiller yapacağız, başlayalım ve umut ediyorum ki dinleyenlerimiz de merakla takip edeceklerdir efendim bu kıssayı öğrenmek için ve bu kıssadan kendilerine çıkan efendim hakikat payını celbedeceklerdir, tahsil edeceklerdir. Efendim şöyle bir başlıkla başlıyor bu kıssa. Davut Aleyhisselam'ın, Hazreti Davut Aleyhisselam'ın zamanında böyle zahmet çekmeden, emek göstermeden, emek harcamadan helal rızık talebinde bulunan bir kişinin hikayesi, daha doğrusu bir kişinin bu duasının, bu niyazının kabul olmasıyla alakalı enteresan bir hadise. Şimdi biliyorsunuz, gerek Kur'an-ı Kerim'de olsun, gerek efendim bizim fazilet, fadail kitaplarında olsun, eski dönemlere ait, peygamberlerin ümmetlerine dair birçok kıssa nakledilir. Bunların içerisinden belli şeyler süzülmüştür. Hatta maalesef Kur'an-ı Kerim'de geçen Beni İsrail'e ait mevzuları pek zikretmeyelim. Bunlar İsrailiyattır, İşte Kur'an'a girmiştir falan filan gibi beyhude de bazı konuşmalar oluyor. Hani işin tenkidi noktadan hakikaten tevhidi ve akaidi zedeleyen kısımlarıyla uydurma olanları, uydurma olan şeyleri ilim diye, itikat ve iman diye yutturmaya çalışanlar, tamam, onları zaten ayıklamış ulema. Fakat hakiki ulemanın, ulema-i muhakkikinin bunları süzerek ilgili ayetlerle, hadisi şeriflerle bu kıssaları anlatmaları da bazen bu hadisi vesaireyi inkar eden güruh tarafından da şiddetli tenkide uğramışlar. Hatta tahkir, hatta tekfir edilmişlerdir. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde geçen Beni İsrail'le alakalı mevzular, Abdullah İbni Abbas tarafından, Abdullah İbni Selam Hazretleri tarafından, ki biliyorsunuz Abdullah İbni Selam Medine'ye Efendimiz teşrif ettiğinde oradaki Yahudilerin en büyük alemi, işte zamanın Musa'sıdır falan dedikleri bir zat iken Efendimiz'e iman ettiğini bildiren bir zattır. Hakikaten oradaki Yahudiler arasında alim kabul edilen, Tevrat ondan sorulur, Hazreti Musa, din, diyanet, Yahudilik ondan sorulur dedikleri zat Müslüman olmuştu. Ve o İslam oluşuyla beraber hakikaten ümmeti Muhammed'in de istifadesine sunulan Beni İsrail zamanında geçen birçok hadiseyi de Efendimizin işaretiyle süzmüş ve ümmeti Muhammed bunlardan istifade etmişti. Şimdi bu malumatı da bir ilmi bir malumat olarak sizlere aktarmış olayım. Mesnevi'de de geçmiş ümmetlere ait fazail kitaplarında, birçok bizim başucu kitabımızda, medeniyetimizde eski ümmetlerle alakalı mevzular zikredilmektedir. Bunların bir kısmı hadis-i şeriflere dayanır, bir kısmı yine tabiinin, ulemanın efendim süzgecinden geçirerek, onların elemesine tabi tutularak aktarılmış olan mevzulardır. Fakat hepsinin ötesinde kıymetli dostlar, fazilet kitaplarında anlatılan, hikaye edilen hadiselerin içerisinde bize anlatılan manayı anlamak üzere kafa ve gönül yormamız icap eder. Yani hakikaten Hazreti Davut'a bu insanlar gelmiş mi? Böyle bir insan var mıymış? Şu mu olmuş, bu mu olmuş? Noktasında bakmamak lazım ki bendenizin kanaati, bu zatların peygamberlere isnat edilen, peygamberleri alakadar eden mevzuda nasıl ki Efendimizle alakalı hadis uydurmanın yapmadığı halde, söylemediği halde, tasdik etmediği halde yapmıştır, etmiştir, tasdik etmiştir gibi sözlerin tehlikesi varsa, eski peygamberlere Allah affetsin, yani Efendimiz'den evvel gelen peygamberlere ait meselelerde de bu zatlar ciddiyetle hareket etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnadında nasıl tehlike varsa, diğer sözlerin de o peygamberlere isnadı hususunda bir şekilde azaba, efendim bir şekilde muahezeye sebebiyet verebileceğini çok güzel anlamışlardır. Dolayısıyla Hazreti Mevlana gibi ilimde, irfanda, efendim bu sahadaki ehliyeti ve selahiyeti teslim edilmiş olan zatların peygamberlerden yaptıkları ve o peygamberlerin dönemiyle alakalı anlattıkları kıssaların muhakkak sağlam kaynaklara dayandığı kanaatini taşımaktayım. Bu kanaatimi de doğrulayan şerhlerden baktığım dayanak noktalarını, mehaz dediğimiz kaynakçaların varlığından haberdar olmamızı da destekliyor diyelim. Daha da fazla sözü uzatmayalım. Mevzu şuydu, başlayacağımız kısa. Davut aleyhisselam zamanında, Hazreti Davut aleyhisselam zamanında, yani ben böyle elimin emeğini çekmeden, zahmetsiz, meşakkatsiz, helalinden rızık istiyorum diye bir kişinin dua edip, bu duasının kabul olmasıyla alakalı bir macera var. Ve iş, niye Hazreti Davut aleyhisselam diyor? Çünkü neticede Hazreti Davut aleyhisselamın da mevzuya müdahil olduğu bir bölüm olacak, önemli bir mevzu olacak. Onun için ta başından bizi ikaz ediyor ve Mesnevi'nin beyitleri şöyle başlıyor efendim. Gece ve gündüz Allah Teala'ya yalvarıp feryadu figan eden kişinin hikayesi hatırıma geldi. Niye bunu söylüyor Hazreti Pir? Mesnevi'nin üslubunda kıymetli dostlar, bir mevzu anlatılırken o mevzuyu açan yahut o mevzuyu belli bir yerde bırakıp tekrar başka bir mevzuda o hatırlatmayla, o çağrışımla beraber insanların istifadesine sunulan kıssalar vardır. Dekuki Hazretlerinin, Şeyh Dekuki denilen zatın hikayesini anlatırken 9989. beyitte Hazreti Pir, hatırıma gece gündüz Allah'a dua eden fakirin hikayesi geldi, onu anlatayım dedim diyor ve önemli bir kıssaya başlıyor. Ne istermiş bu zat, bu fakir? avlanmaksızın, zahmet çekmeksizin, mal devri suretiyle kazanmaksızın Allah'tan helal rızık istedi. Çok güzel bir tabir bu. Yani bir rızkın bize gelişinde helal olması için sınırlarını da gösteriyor. Nedir? Bunun hani en uç noktaları vardır. Bir de orta istikamette efendim birçok insanın gerçekleştirdiği noktalar vardır. Üçünü de özetliyor. Nedir bu? Bir insan avlanır. Yani avlanmanın serbest olduğu bir şeyde, bir dönemde herkesin efendim rahatlıkla bu işi yapabileceği, izinli olduğu bir sahada bir kişi avlanırsa avladığı kişi, şey ona aittir. Helaldir ona. Peki başka? Hani bu ekstrem bir durumdur ama mal edinmenin bir şeklidir. Adam gider dağda bayırda avlanır. Ne bileyim, sadece avlanmak dediğimizde ille bir şeyi öldürmek aklınıza gelmesin. Yani dağda bayırda dolaşan yabani atlar var mesela. Onu da avlayabilir, eğitir, binek haline getirir, satar veya işinde gücünde kullanır. Arz edebiliyor muyum? Bu şekilde istemiyor malı. Peki başka? Bu ekstrem dediğim şey uç bir noktadır. Başka? Bir insana miras kalır. Miras da helaldir. Yani avlanmak evet çok makbul sayılmasa da helal tercih bakımından helal kabul edilmiştir, caizdir. Bir de miras kalır insana. Yani birden işte falancadan filancadan dedenden ninenden neyse sana şu kadar mal kaldı derler. Ve o mal da insanı bulur. Öyle de insan zengin olabilir. Bir şey servet sahibi olabilir. Peki ekserisi nasıl olur? Zahmet çekerler. Bir işte çalışırlar. Alın teri dökerler. Bu üç şekilde mal edinmenin, rızık tahsil etmenin yoludur. Fakat fukara diyor ki, ya Rabbi ben bunun üçüyle de istemiyorum. Hiçbir zahmet olmasın. İşte miras yedi desinler. İşte avlanmaktı, sürekli bir avın peşinde koşmaktı, çalışmaktı. Ya Rabbi ben senden helal rızık istiyorum. Sana da dua ediyorum. Bana helal rızık gönder diye. Nevi şahsına münhasır bir adamın Allah'tan böyle dua etmesini konu alıyor ve öyle başlıyor beyitler. Evet. Bundan evvel onun bazı hallerinden bahsetmiştik. Lakin araya bazı bahisler girdiği için hikayenin nakli gecikti ve öylece kaldı gitti. Hazreti Pir burada da diyor ki hani böyle meşakkatsiz bir şekilde mal isteyen fukara ile alakalı eski beyitlerde bir temasta bulunmuştuk. Efendim telmih yoluyla efendim bir şekilde ima yoluyla işaret etmiştik. Fakat şimdi anlatmamıştık. İşte bu fukara bahsettiğimiz Allah'tan mal mülk isteyen fukaranın kıssası budur. Şimdi bahsediyoruz demek istiyor Hazreti Pir. Devam ediyor tekrar. Allah Teala'nın fazlu ihsan bulutu hikmeti yağdırınca o talibin halinin nereye kadar gittiğini söyleyeceğiz. Yani o Allah'tan helal rızık istiyordu. Samimiyetle istedi. Hakikaten de bu şekilde Allah ona ilham etmişti. O da istedi, yalvardı. Bunun durumu böyle başladı bu macera ama nereye kadar gidecek? İnşallah şimdi anlatacağız buyuruyor Hazreti Mevlana. Evet. Şimdi bu kıssada hadise şöyleydi. Özet olarak size naklediyorum. Adam dua ediyor. Efendim, ya Rabbi bana sen bir rızık ihsan eyle. Efendim, bu şekilde diye. Hakikaten de adam tam bu duayı yapıyor, kapısını açıyor, bir bakıyor ki kapıda bir sığır. Onu bekliyor böyle. Hani normalde çok olağan bir şey değil. Hiç adamın hayatında bile. Hani şöyle düşünün. Ömür boyunca adam sokağında böyle bir şey şahit bile olmamış. Gelmiş bahçesine girmiş. Sığır bekliyor. Aman diyor adam. Şimdi bu benim işte müstecab olmuş duamdır diyor. Ve eski beyitlerde de yukarıda da anlattı. Bendeniz radyo programına uygun olsun diye biraz tabii girizgahı kısa tuttum. Ne yapıyor? Sığırı kesiyor. Gayet güzel etini butunu falan sıyırıyor. İşte bir kısmını kurutuyor, kavurma yapıyor artık neyse hakkından geliyor. Fakat bu arada da sığır sahibi de sığırını kaybetmiş olan adam da dağ taş, ev konak, avlu, her yerde, bahçede, bostanda sığırını arıyor. Geliyor bakıyor ki bu adamın efendim evinde kurban edilmiş, sığırının derisi orada, boynuzları vurulmuş kenarda, kafası sıyrılmış, derisi yüzülmüş. Vay diyor, namussuz, sen nasıl böyle yaptın? Hadi bakalım diyor, ben seni şimdi dava edeceğim. Sen diyor hırsızlık yapıyorsun diyor. Ondan sonra bunun yanına kâr kalacağını zannediyorsun. Şimdi diyor benim sığırımı öldürmenin hesabını verecektin. Niçin öldürdün diye ona kafa tutuyor. 9995. beyitte o dualarında Allah Teala'dan rızık isteyen zat da diyor ki yahu ben Allah'tan helalinden bir rızık, meşakkatsiz, avlanmadan bir rızık istiyordum. Ve devamlı olarak Allah'a teveccüh etmiş, dualarımda, niyazlarımda, namazlarımdan sonra bunu istiyordum. Ve bu duamın müstecab olduğunu, ben sığır kapıma gelince, içeri girince, yani evet işte bak duam kabul oldu dedim, sığırı kestim. Yoksa ben hırsızlık falan yapmadım ki, sen bana hesap soruyorsun falan ama ben senin kalkıp da sığırını falan çalmadım ki, üzerinde ne bir nişane var ne bir başka şey. Dua da etmişim. Bu duayı gelen malın efendim bir nişanesi olarak kabul ettim. Kesinlikle aklıma bile gelmedi bir insanın hakkına tecavüz ettiğim. Neticede hiç olmayan bir şey, daha evvel şahit olmadığım bir durum. Allah'tan geldiğini düşündüm, öyle kestim. Fakat sığır sahibi diyor ki, iyice kızarak, diyor ki sen yalan söylüyorsun, hırsızlık yapıyorsun şeklinde bu şeyi hiç kabul etmiyor. Bir de orada derdest ediyor. Yani yüzüne gözüne vuruyor. Sonra da bu iki hasım, dava edenler, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyorlar. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın huzuruna götürecek. Sığır sahibi bu fukarayı yakasından tutup Hazreti Davud Aleyhisselam'a getirecek. Peki bakalım nasıl olacak ve dava nasıl başlayacak? İş nereye kadar gidecek? Şöyle bir nefes alalım. Ondan sonra dua eden fukaranın hikayesini beraberce dinleyelim efendim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde beraberiz. Allah Teala'ya dua eden ve duasında helal rızkı meşakkatsiz, avlanmadan, miras kalmadan kendisine ulaşmasını isteyen fukaranın bahçesinde sığır bulup, o sığırı da Allah Teala'nın dualarının karşılığı olarak ona gönderdiğine inanan ve oracıkta o hayvanı boğazlayıp etinden istifade edip yiyip içen, fakat bu arada sığırı kaybolduğunu iddia eden kişinin de gelip adamın bahçesinde bu işin yapıldığını öğrenmesi üzerine hırsızlıkla adamı itham etmesi bahsini işliyordu. Ve adamı derdest edip yumruklayıp sen nasıl çaldın ettin diye ondan hesap sorma durumundayken adamın da ya ben dua ettim de Allah gönderdi demesini, fakat bunun iki hasım arasında nizayı daha çok arttırmasını bahsini işliyorduk. Adam inanmadı ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a adamı götürdü, huzuruna götürdü ve ne yapacaktır? Bu davayı feshetmesi için Hazreti Davud Aleyhisselam'a şikayet edecek ve sığırını bu adamın çaldığını iddia ederek adamın cezaya çarptırılmasını da ne yapacaktır? Talep edecektir. Tam bu arada Hazreti Davud Aleyhisselam'a onlar gide dursunlar, geliniz Hikem-i Atayye'den 166. söz olarak bir nüshada zikredilen لَا يَكُنْ طَلَبُكَ تَسَبُّبًا لِلْعَطَاءِ مِنْهُ فَيَقِلَّ فَهْمُكَ عَنْهُ وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَقِيَامًا بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ sözünün açıklamasına bir bakalım. Duayla alakalı çünkü bu söz. Hazret diyor ki لَا يَكُنْ طَلَبُكَ تَسَبُّبًا لِلْعَطَاءِ مِنْهُ senin yaptığın talep, dua sadece onun vereceği şeyden sebeplenmek üzere olmasın. Yani Talebüke tesebbüben, bir şeye bağlı olarak ondan bir şey talep etme. Nedir o? Lil ata'i minhu. Onun sana vereceği, onun sana vereceğini illa gözünü oraya dikerek, bana bunu versin, bana bunu versin diyerek dua etme. Yani talebini bu şekilde görme. Daha Türkçesi o. Yaptığın dua, sadece bir şeyin sana ihsan edilmesi, sana verilmesi için olmasın. Neden? فَيَقِلَّ فَهْمُكَ عَنْهُ. Çünkü bu Allah hakkında ve senin hatta yine yaptığın dua ve dua, çünkü dua Allah'la irtibat demektir. İnsanın duasının güzelliği Allah'a yakınlığa, Allah idrakine, Allah'ın muhabbetini artmasına vesiledir. Dar dualar, anlayışsız dualar ve istekler sadece duamızın çevresini daraltmaz. İlahi kudreti anlamamızı ve kulluk anlayışımızı da daraltır. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani nasıl ki az kelime bilen, az dinleyen, efendim kelime hazinesi dar olan insanların manayı tahsili de daralır. Öyle değil mi? Yani anlaması da, anlayışı da daralır. Bir lisan biliyorsunuz diyelim. O lisanla alakalı 50 kelime biliyorsunuz. Karşınızdaki kişi o Arapçayla veya İngilizceyle size konuştu. Siz şimdi 50 kelime biliyorsanız anlayışınız da 50 kelimelik olur. Kendi lisanınızı geliştirmezseniz karşıdaki kişilerin size söylediği lisanı da anlamazsınız. Yani insan kelimelerle düşünceleri zihnine aktarır, kalbine indirir ve bir şekilde yine aynı kelimelerle karşıyı ifade eder. Yani anlayışla kelimelerin kullandığı, konuştuğu üslubun, lisanın muhakkak alakası vardır. İşte dua da böyledir. Allah Teala'nın kuluyla konuşmasına vahiy, kulun Allah'la konuşmasına dua denir. Tekrar söylüyorum. Allah Teala'nın kuluyla konuşmasına vahiy, kulun Allah ile konuşmasına dua denir. Namaz bile dua hükmündedir. Ama Allah Teala'nın bizlere tayin ettiği bir dua ve salat kısmıdır. Yani salat hem dua manasına gelir hem namaz manasına gelir. Birçok manalara geldiğini biliyorsunuz. Konuyu dağıtmayacağım şimdi. Dolayısıyla bir insan Allah'tan bir şey talep ettiğinde, yani dua haline büründüğünde sadece bir mevzuyu istemek ve ondan gelecek bir ikrama gözünü dikmekle kendi düşüncesini ve Allah için olan olması gereken düşüncesini daraltır, azaltır. Peki nasıl olmalı insanın talebi? Nasıl dua etmeli de insan hem idrakini yükseltsin, hem Allah ile bağını tazelesin, kuvvetlendirsin, efendim fehmi gelişsin? Bakın o da وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَقِيَامًا بِحُقُقِ الرُّبُوبِيَّةِ. Nasıl olsun senin talebin? Allah'tan isteme şeklin, dua etme şeklin nasıl olsun? Şu mahiyette olsun. Li izharil ubudiyeti. Kulluğunu ortaya koymak, kulluğunu göstermek, kul olduğunu beyan etmek için dua et. Yani Allah'a elini açtığında, Allah'ım dediğinde, Allah'ını kabul etmenin zevkini yaşa. Onun kulu olduğunu unutma ve kulluğunu göstermek için dua et. Arz edebildim mi kıymetli dostlar? Buradaki metin de öyle söylüyor. Evet, li izharil ubudiyeti. Nereden anlaşılıyor senin Allah'ın kulu olduğun? Allah'a el açıyorsun. Dolayısıyla Allah'a el açmayan, Allah'a dua etmeyen, içinde Allah'a karşı talepte, istekte bulunma arzusu olmayan bir kişinin muhakkak psikolojik olarak Allah ile problemi vardır kıymetli dostlar. Dua çok mühimdir. Allah'tan istemek çok mühimdir. İsterken de idrakimizin daralmaması, ne kulluk idrakimizin, efendim fehmimizin daralması, ne de Allah Teala'ya yakınlık şuurumuzun azalması ile karşı karşıya kalmamak için insan duayı yaptığında en önce Allah'ın kulu olduğunu, kulluğunu ortaya koymak isteğini beyan etmesi lazım. Nitekim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye duaya başlamamızın bir sebebi de budur. Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu ikrar ederek duaya başlarız. İşte bu da li izharil ubudiyetidir. kulluğumuzu izhar etmek içindir. Ve kıyamen bi hukukur rububiyeti, başka nasıl şekilde olsun senin talebin, duan, Allah'tan isteğin? Bi hukukur rububiyeti, Allah Teala'nın senin üzerindeki Rabliğine, Rabbi oluşuna ait hukuku devam ettirdiğinin ve bunun yerli yerinde olduğunun, senin istenilen yerde bulunduğunun ve onun Rabbinden razı olduğunu göstermek üzere olsun Allah'a yaptığın talebin. Duanda bunu unutma. Eğer sen elini açıp sadece belli bir şey istemek noktasında olur da kulluğunu ve Allah'ın Rabbliğini unutarak niyazda bulunursan, Allah muhafaza eylesin, bu sende idrakini, fehmini azaltmak ve anlayışsızlığını artırmak gibi bir felaketle seni karşı karşıya bırakır. Hazineleri geniş Rabbül Alemin olan Cenab-ı Hakk'a karşı sen onun yakınlığını, onun kulluğunu bir an unutup sadece alacağın şeye göz dikmen tuhaf bir harisliktir, efendim bir idraksizliktir. Bununla karşı karşıya kalırsın. İşte Hikem-i Hatayye'nin bu sözünü size naklettikten sonra şimdi gelelim, iki hasım ne yaptılar? Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kapısına geldiler. Biz bunları konuşa duralım. Onlar da geldiler. Mesnevi, manevi de. Evet. Evet, sığır sahibi adamı darp etmişti, yumruk atmıştı. Bunda da kalmadı. Burada çok bu detaylar önemli. Niçin önemli? Şöyle izah edeyim. Şimdi sen alıp zaten adamı mahkemeye götüreceksin. Peygamberin huzuruna çıkaracaksın. Bir, adamı bir kere itham ettin. Hırsızlıkla suçladın. Hakaret ettin, adi herif dedin, yetmedi. Başka? Yani şikayetini ben burada gördüm, seni şikayet edeceğim demedin. Adamı tahkir ettin, hakaret ettin. Gayet ağır şekillerde, galiz şekillerde sözler savurdun, yetmedi. Adamı bir de darp ettin, vurdun. Bir de yakasından, paçasından tuttun, Davud Aleyhisselam'a getirdin. Şimdi mahkemeye getireceksen niye dövdün? Efendim sözünü dinlemeyeceksen niye sordun? Cevabını hakaretle karşıladın, yetmedi yumruk attın, bir de aldın tuttun, mahkemeye getirdin. Hazreti Pir'in bu beyitleri bu şekilde anlatması hakikaten ibretamizdir kardeşlerim. Yani dikkatlere şayan olması gerekir. Boş konuşmuyor. İşin çirkinliğini bize gösteriyor. Evet. Tuttu, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna kadar adamı yaka paça çekerek götürdü. Bir de hakaret etti bir yandan. Hem huzura geldi, huzurda da devam ediyor hakarete. Ey şaşkın, zalim, hırsız. Ey hilekar. Böyle insanın kalbini oynatmayacak, hiçbir zaman aklına ve kalbine yatmayacak delillerle sen kalkıp sığırımı alıp yiyorsun. Sonradan da dua ettim de ondan geldi diyorsun. Bu hangi kalp sahibinin kalbini titretir? Soğuk soğuk böyle hüccetlerle geliyorsun, delillerle geliyorsun. Şimdi aklını başına al, kendine gel diyor ama bir yandan da hakaret ediyor. Ve dua da ne oluyormuş ki diyor arkasından. Benim yüzüme ve sakalıma gülüp eğlenme. Dua dediğin nedir ki diyor. Bak şimdi, adama hakaret etmek insanı ne noktaya götürdü? Dikkat ettiniz mi? Allah Teala'nın kullarına hakarette haddi aşanlar neticede Allah'a da hakaret, Allah'ın kullarına bahşettiği nimetleri de tahkire kadar adamı götürür. Tekrar ediyorum. Şimdi bak burada ne diyor? Sen diyor neler saçmalıyorsun diyor. Oradan buradan delil getirmeye çalışan ahmak adam. Duada ne oluyormuş? Sen benim yüzüme ve sakalıma gülüp eğlenme. Benle dalga mı geçiyorsun? Dua dediği nedir ki diyor. Bak şimdi adama hakaret etti. Ne olursa olsun, karşıdaki hırsız bile olsa onun bile insanda hakkı vardır. Yani bir adam recm edilse, bir günahtan dolayı idam edilse, had vurulsa, ceza çekse, Müslümanlara o kişiye hakaret etme asla caiz değildir. Allah Teala bunu men etmiştir. Nitekim hadis-i şerifte de vardır bu. Ahlaksız diyemezsin, adi herif diyemezsin. Cezasını çekiyor zaten. Adam ya sopa yiyor, ya işte hapis cezası var, ya idam edilmiş, ya idam edilecek. üzerine bir de hakaret edemezsin. Adam cezasını görüyor. Yani cezayı çeken adama bile muamelat hususunda dinimiz bizi kendi kafamızı göre hareketten men etmiştir. Hakaret edemezsin. Al bakalım adi herif diye vuramazsın. Yani mahkeme bile ceza vermiş olsa hırslanarak, hiddetlenerek, küfrederek onu tahkir edemezsin. Nerede kaldı suçu ispatlanmamış bir adama hakaret etmek? Bu çok önemli bir mevzu. Dolayısıyla bunu yapınca Allah'ın hukukuna riayet etmeyip kendi gadabını tatmin edecek noktada olan kişi en sonunda o kulun üzerindeki Allah'ın hakkını görmez olduğundan, o kulun da hakkını gözetmediğinden dolayı bakın söz nereye gitti? Şimdi duaya da hakaret etmeye başladı. Dua ne ki dedi? Sen benim saçıma sakalıma bakıp eğleniyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dua duadır. Bir adam duayla rızık sahibi olur mu demeye getirdi. Bu sefer Allah Teala'dan rızık talebinde bulunan kişi de dedi ki ben Allah'a dualar ettim ve o tazarrularda yani sen onu duayı emeksiz bir şey zannediyorsun. Allah'a yalvarmak da bir emek ister. Bir adamın kalbi titremeden, ciğeri yanmadan, genzi sızlamadan, hakikaten kendisinden böyle adeta kendi kendinden geçip, nefsini geride bırakıp Allah'ım demek kolay bir iş midir zannediyorsun sen? Sen duayı niye küçümsüyorsun? Ben Allah'a tazarru ve niyaz ettiğimde geceleri kalktım, namaz kıldım. Allah Teala'nın huzurunda tesbihatla, zikirle, iki diz üzerinde yalvardım, yakardım. Mesela çoğu kişi duayla bu iş olmaz diyen kişilere de sesleniyorum bendeniz. Acaba hayatlarında kaç kere dua ettiler? Kaç dakika dizüstü oturabildiler? Kaç kere gözyaşı döktüler? Dua etmek basit bir iş midir? Allah'a yalvarmak, Allah'a dua etmek basit bir iş midir? Senin var mı öyle dua ettiğin bir insan? Gece namazlarına kalkıp da insanlar etrafında kimse olmaksızın seccadeni serip şöyle boynunu büküp aman Allah'ım şunu şöyle eyle, şunu affeyle, şunu ihsan eyle diye kaç kere ağladın? Ne kadar sürdü sonra bu? Kolay bir iş midir? Değildir. Kim söylüyor bunu? Dua edenler. İşte o dua edenler bilir ki Allah onların dualarında hayırlısıyla bizlerin de bulunmasını nasip eylesin. Onlar o kadar güzel, öyle güzel dualarda bulunurlar ki onu kolay zannedenler o duanın zorluğunu bilmeyen insanlardır. Ağızlarında dua gevelemek, dua etmek değildir. Bakın bendenizin bir akrabası var. Anneanne deriz bizim ailede. Bazen gelir Allah razı olsun mahrum etmez bizde kalır. Bir akşam sabah namazından sonra bir şey lazım oldu. Aşağı indim böyle. Su mu aldım işte bir meyve falan ayıptır söylemesi aldım. Hararet kessin diye baktım. Anneannenin kaldığı odadan sesler geliyor. Fe subhanallah hani tecessüs acaba dedim fenalık mı geçiriyor? Hasta mı bir ilaç mı lazım falan? Bir baktım ki kıymetli dostlar isim isim dua edeceği insanları zikrediyor, Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi onun işini şöyle eyle. Aman ya Rabbi böyle eyle. Aman ya Rabbi böyle eyle. Ve bendeniz böyle o hayranlıkla dondum kaldım. Herhalde bir 5-10 dakika öyle çakılı kaldım öyle. Yani koridorda öyle kaldım. Ve aynı hızla, aynı şevkle ağlaya ağlaya Allah Teala dua ediyor. Kardeşim bu kolay bir iş midir? Sen kime dua ettin bugüne kadar? Sen duayı küçük bir şey zannediyorsun. Ondan sonra da gidip dua istiyorsun, dua istedim diyorsun. Aslında dua istediğimiz insanlara, dua siparişi verdiğimiz insanlara, biz bunları konuşurken duaya bile inanmadan konuştuğumuz için o duaların bereketini göremiyoruz. Manayı ne kadar yüklersen karşıdaki o sahaya, o manevi güzelliğe ne kadar itibar edersen karşılığını o kadar alırsın. Kendin itibar etmediğin bir şeyin nasıl senin hayatında muteber olmasını ve tesir etmesine inanıyorsun ki? Çocuğunun duasına, hanımının, etrafın, komşunun, ümmeti Muhammed'in duasına inanmayan bir kişinin, kendisi dua etmeyen bir insanın duayı, duanın berekatını, duadaki meşakkati bunları anlaması mümkün olur mu? Elbette olmaz. Elbette olmaz. O yüzden buradaki anlatımı da çok önemli Cenab-ı Pir'in. Ben çok zahmetler çektim. Helal yiyeceksin, vaktinde kalkacaksın, efendim bedenin meşakkatlerine, uykudan hicrete, bunların hepsini göze alacaksın. Yana yakıla dua edeceksin. Ter akacak, gözyaşı akacak, kanlı gözyaşları akacak. Dua dediğin insanı kendisinden böyle alan önemli bir hacet kapısına gelip orada mesai harcama meselesidir. Ben duamın kabul olduğunu yakinen biliyorum. Ey kötü hitap eden kişi, sen başını taşa vur bu duayı küçümsediğin için, diyerek karşıdaki insana bu kadar mukabelede bulunuyor, kendi yaptığı işin mahiyetini bu kadar anlatarak iktifa ediyor. Fakat devamında ne olacak acaba? Evet, sığır sahibi başka taşkınlığını devam ettirecek ve insanları da çağıracak. Hem Davut Aleyhisselam'ın kapısına mahkeme kararı, hüküm için gitmiş, yetmiyor. Evvel hakaret etti, inkar etti, yumruk attı, duayı da inkar edecek şekilde konuştu. Bu sefer de etrafa bunu yaymaya başlıyor. Ey Müslümanlar, toplanın da şu değersiz herifin saçmalıklarını dinleyin. Ey Müslümanlar, Allah rızası için söyleyin ya. Dua benim malımı nasıl olur da onun eder? Duayla bu gerçekleşebilir mi? Eğer buna imkan olsaydı bütün alem dua ederler, kin ve garazla birbirlerinin mülklerini elde ederlerdi, diyerek o dua edenin durumunu Müslüman halka da onu rezil ederek ve Müslüman oradaki halktan da destek almaya çalışarak bu şekilde konuşmasına devam ediyor. Ediyor da gene bir ara verelim. Üçüncü bölümde neler olduğunu beraberce görelim inşallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Evet kıymetli dostlar, üçüncü bölümde sizlerle beraberiz. İnşallah heyecanla takip ediyorsunuzdur. Hikaye diye dinlemiyorsunuzdur ki eminim öylesiniz tabii de. Yani bilhassa dikkat çekilen mevzulara, yani bir, yani ayetin, hadisi şeriflerin, sünnet-i seniyenin hayata yansıması mahiyetinde bir çalışma olarak kabul etmek lazım. Hayata yansıtmak için bir gayret olduğunu düşünmek lazım bu metinlerin. Yani hayatımıza bunları nasıl tatbik ederiz? Günümüz insanına nasıl uyarlarız? Bugün bir televizyondaki yapılan konuşmanın, bir programın, bir belgeselin, efendim yazılmış bir kitabın mahiyeti nedir? İnsanlara hakikati ulaştırmak için bugünün kurgusuna efendim uygun, insanların anlayışına uygun şekilde o muamelatı hayatlarına tatbik etmesi için bir fırsat, bir üslup onun içindir. Mesnevi falan okurken de yine böyle düşünmek lazım kıymetli dostlar. Yani bu mananın, bu ahlakın hayatımıza tatbik edilmesi için bir fırsat olarak görmek lazım bu metinleri ve öyle dinlemek lazım diye hatırlatıyorum. Kıssamız işte malum, kaçıranlar tekrar ilk bölümleri dinleyemeyen arkadaşlar arşivden dinleyebilirler. Evet, dua edip sığırı kapısında bulan ve ondan sonra duasının kabul olduğuna bunu yorarak sığırı kesen, fakat bu sığırın sahibi olduğunu iddia eden adamın da gelip bu işe vakıf olması, adama hakaret etmesi, hatta dövmesi, Davut Aleyhisselam'ı huzuruna çıkartmaya çalışması, bu arada da hakaretten devam ederken duayı da küçümser mahiyette konuşması ve Müslümanlara da bu adamı rezil etmesi hakkında konuşuyorduk. İşte bunu konuşurken müsaadenizle yine Hikem-i Atayye'den şu sözü de naklederek devam edelim. Enayetuhu fike la li şey'in minke ve ayne kunte hine ve cehetke inayetuhu ve kabeletke riayetuhu lem yekun fi ezelihi ihlasu amalin ve la vücudu ahvalin bel lem yekun hunake illa mahdul ifdali ve azimun neval. Nevali, evet. Şimdi sen sadece duaların sebebiyle mi acaba hayatındaki birçok şeyin güzel olduğunu düşünüyorsun? Evet, duayı edeceksin. Allah'a kulluğunu isar etmek için ve Allah'ın Rabbliğini, o hukukunu daim olarak gördüğünü, devam ettirdiğini göstermen için insan dua etmesi lazım. Dua etmek aynıyla ibadettir. İster kabul olduğunu gör, ister görme. Ellerini açtığında Rabbini kabul ettiğin aşikardır. Dua etmen Rabbinin de senin kul olarak kabul ettiğinin alametidir. Dolayısıyla duanın kendisi ibadettir. Çünkü ibadette kulluğunu izhar, Rabbini kabul etme vardır. Dua etmek de kulluğunu izhardır, Rabbini de kabul ettiğinin alametidir. O halde bir ibadettir. İşte bundan sonra sen sadece isteyeceğin şeyler üzerinden sanki bir şey olacak zannetme. وَاَيْنَ كُنْتَ حِينَ وَاجَهَتْكَ اِنَايَتُهُ وَقَابَلَتْكَ رِعَايَتُهُ Sen ezelden bir düşün bakalım. Allah Teala sana inayetini, yardımını ve seni kabul etmesini şöyle bir düşündüğünde, sana bunu verdiği zaman, Allah seni kabul etti de sen bu dünyaya çıktın, sana yardımcı oldu da inayet ihsan etti de sen bugün Allah diyebiliyorsun. Sen bunlara sahip değilken senin duan neredeydi? Var mıydı senin duan? Senin duan olmazdan evvel Allah'ın sana yönelmesi yok mu? Allah sana yöneldiğinde senin ona yönelmen yoktu bile daha. Öyle değil mi? Lem yekun fi ezelihi ihlasu amalin ve la vücudi ahval. O ezelde, yani ruhlar aleminde, belki ruhlar bile olmadan, ruh bile olmadan evvel senin amelin var mıydı? Amelinde ihlas ve samimiyet var mıydı? Samimiyetin, ihlasın, amelinden bahsetmek mümkün müydü? Yoktu. Ne vardı? Yani Allah Teala'ya dua etmezden evvel Allah Teala'nın sana bir teveccühü var mıydı? Seni kabul etmesi vardı. İnayeti var mıydı? Vardı. Senin amelin var mıydı? Yok. Amelinde ihlasından bahsedilebilir mi? Amelin yok. İhlasından nasıl bahsedilsin? Yoktu. Peki ne vardı o zaman? Bir düşün bak. Ne vardı? Allah Teala'nın halis lütfu vardı. İhsanı vardı. Sana büyük ihsanı vardı. Allah Teala'nın faziletleri deryasındaydın sen. O menbaadaydın. Yani aslında sen dua ettiğinde zaten Allah'ın sana takdir etmiş olduğu lütfa karşılık şükür mahiyetinde bunu yapıyorsun. O zaman dua ederken sen küçük şeylere takılma. Allah'ınla ülfet, ünsiyet, muhabbet tahsil etmeye çalış. Sen dua etmezden evvel Allah Teala zaten sana inayetini, faziletini, keremini, ihsanını bol bol yapmıştı. Sen o ihsanla ezel bezmine geldin. Elestü bi rabbiküm diye sual edildin. Anne rahmine, maderine, maderin rahmine düştün. Oradan dünyaya çıktın. Allah demeyi öğretti, bildirdi, rızık verdi, akıl verdi, kalp verdi. Sen kalktın dua ettin. O halde senin duanın da, dikkat edin efendim bu söze, ettiğin duanın da Allah'ın lütfu olduğunu unutma. Çünkü bu duandan evvel Allah seni bir lütuf, ihsan menbaından seni kopardı da buraya gönderdi. Sen bugün dua edebiliyorsan, senin üzerindeki faziletlerin bir yansıması, Allah Teala'nın sana muhabbetinin ve seni tercih etmesinin bir tezahürü olarak kabul et. Ondan dolayıdır ki Allah'a gönlünü rapt ederek, o muhabbeti tahsil ederek duada bulun mahiyetinde Ataullah İskenderiye Hazretleri bizi ikaz ediyor ve müthiş bir şekilde bizi irfana ve bu Allah Teala'ya kurbiyete davet ediyor. İşte bunu söyledikten sonra tekrar Mesnevi Manevi'nin beyitlerine dönüyoruz. 10.004. beyitler. 10.004. Ey Müslümanlar, bu adam dua ederek mal sahibi olduğunu, benim sığırımı ondan aldığını, gasp ettiğini söylüyor. Güya ona helalmiş. Ya buna imkan mı var? Ey millet, beni dinleyin. Ya bu alemde dua ederek ondan sonra herkes birbirinin malını yer. Adam birisinin malını gasp etmek ister. Sonra der ki ben dua ettim de geldi bana diye iddia eder. Hadi onu da geçelim. Dua ile ele bir şey geçseydi kör dilenciler zengin olurdu diyor. Yani ben ama kardeşlerimi incitmekten haya ederim. Yani birçok insan elden ayaktan düştüğü, yapacak işi, gücü, işte becerecek istidadı olmadığı için azası eksik olan, bir azadan mahrum olan kişiler mecburen ümmeti Muhammed'e şeyen lillah derler ve Allah'a dua eder. Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım bunu bana ver. E diyor, şimdi bu kadar insanlar, insanlardan bir şey dileniyor, el açıp istiyorlar. Hepsi zengin olurdu ya. Yani dua ile bir adam zengin olur mu? Dua ile rızık bulabilir mi? O zaman bütün dilenciler ihya olurdu diyor. Halka bunu konuşuyor. Yani edepsizliği artık yayıyor. Muttali olduğu kabahati, bakın ki hırsızlıkla alakalı aleyhissalatü vesselam Efendimizin biliyorsunuz hadis-i şeriflerinde sahabe-i kiram naklen ve mealen söylüyorum. O el kesme cezası tatbik edilmesi meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok net bir şekilde hatırlarım. Yüzü bembeyaz olmuştu ve çok üzülmüştü. Bize hitaben buyurdu ki, arkadaşlarınızın kabahatleri noktasında şeytana yardımcı olmayınız. Yani aranızda halledebilirsiniz. Adam bunu aldı, niye yaptın kardeşim? Bunu bana öde dersin, rezil etmezsin. Çünkü eli kesildiğinde bütün cemiyete rezil olacak. Bu adam ne yapıyor? Bu adam tam tersine. Şimdi hırsızlıkta itham ediyorsun. Ortada bir adamı dinlemiyorsun. Hakaret ediyorsun, dövüyorsun. Bir de ümmeti Muhammed'e, yani bu adamın eli kesilecek olsa, hüküm verse, verilse ancak bu kadar rezil olur. Bir de adamı ayyuka vardırıyorsun yaptığı. Kabahat daha tespit edilmediği halde kabahati yapmış gibi hırsız diye etrafa yayıyorsun. Bu ne namussuzluktur? Şimdi burada bu adamın bu terbiyesizliğini Cenab-ı Pir boşuna zikretmiyor. Çünkü bunun bir karşılığı olacak ileriki bölümlerde. İşte diyor, duan olmuş ki. Hani söylemiştik, kullara, kulluk hakkına tecavüze alışan bir insan eninde sonunda Allah hukukuna da tecavüz eder. Duaya da dil uzattı. Gece gündüz ağlayan, yalvaran dilencilerin hepsi zengin olurlardı. İlahi bize rızkımızı sen ihsan et derlerdi. Ondan sonra şu ihtiyacımızı sen gör derlerdi ve hacetleri olurdu. Bu, inanıyor musunuz siz buna diye halka seslendi. Bunun üzerine halk da dediler ki, ya hakikaten bu Müslüman doğru söylüyor. Yani bunu dikkat ederseniz adam din kisvesinde hakkaniyet namına söylüyor. Bugünkü olan şeylere de ne kadar benziyor değil mi kıymetli dostlar? Yani adam kendi hakkım olarak çıkmıyor dikkat ederseniz. İnsanların inanç noktasından onları yakalayarak hasma hakkında bir efkarı umumi oluşturmaya çalışıyor. Bir kamuoyu teşekküle çalışıyor. O yüzden de halk da bu şeyi kabul ediyor ve bunu iddia eden insanın Müslüman olarak burada söylemesi Hazreti Pir'in, adamın hakkı kullanarak, daha doğrusu İslam'ı ve dini hassasiyeti kullanarak insanlara bu işi bir şekilde lanse ettiğini anlamış oluyoruz. Halk da dediler ki, bu Müslüman doğru söylüyor. Bu adam duasını göstererek, dua ettiğini öne sürerek resmen zulmetmiş, gasp etmiş. Zalimin teki. Bu dua nasıl mal mülk sebebi olabilir? Şeriat bunu nasıl ahkam arasında, hükümleri arasında kabul edebilir? Ya satın almak veya biri tarafından hibe olunmak yahut da biri tarafından vasiyet edilmek gibi hallerde ancak sen bir mülk edinirsin. Ben duayla mülk edindim diyebilir misin? Şeriat bunu kabul eder mi? Diyerek halk da adama destek veriyor. Ve ondan sonra bu yeni şeriat da nereden çıktı? Yeni mi yazıldı? Hangi kitapta yazılıyor? Sen ya sığırı bu adama ver ya da hapishane yolunu tut diyerek adam halkı da yanına almış oluyor. Ve bu durumda o fakir yalnızlığa sevk ediliyor. Yalnız kalınca adam ne yapar? Ne yaparız bizler yalnız olduğumuzu anlayınca? Adam yüzünü göklere tutuyor. Ya Rabbi, bizim aramızda cereyan eden şu meseleyi, yani ben dua ettiğimi iddia ediyorum, o çaldığını söylüyor. Senden başka kimse bilmez. Çünkü sen biliyorsun ki ya Rabbi, ben hiçbir kasıt olmaksızın, hiçbir hainlik olmaksızın bunu böyle kabul ettim. Duam kabul oldu da sen de bunu gönderdin diye düşündüm. Ve hiçbir şekilde de kalbimden başka bir şey geçmedi. Bu işin aslını sen biliyorsun. Ondan dolayı ya Rabbi, ne olur sen bu duayı benim kalbime ilham ettin. Demin işte İskender Atayi'nin sözünü o yüzden okudum. Bu duayı sen benim kalbime ilham ettin. Ben de yüzlerce ümit uyandırdın. Benim gönlümde bu duanın kabulüne dair neşe verdin. İlahi, ben bu duayı boş yere etmedim. Hani Yusuf Aleyhisselam rüyalar görmüştü. Onun üzerine dua etmişti. Değil mi? Yusuf Aleyhisselam rüyalar görmüştü. Rüyasını biliyorsunuz. Babasına anlattığı rüya, hani ay, güneşin ve 11 yıldızın kendisine secde ettiğini gördü ve ondan sonra o peygamberlik yolu üzerinde hep münacatta bulundu. Babası da ona dua etti. Kendisi de hep onu gözetti. Sen bana rüya gibi bunu gösteren sensin. Ben de bunun olacağına o yüzden inanmışım. Ne olur ya Rabbi, beni ithamlardan sen koru. Bu işin aslını sen biliyorsun diyerek Allah Teala'ya yalvardı. Tam bunu anlatırken Hazreti Mevlana birazcık Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından da bahsediyor. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri her şeye rağmen kuyuya attılar. Bir şekilde babalarını da kandırdıklarını zannettiler. Fakat kuyuya atıldığı sırada artık tamamen hayatından ümit kestiği, çünkü derdest ettiler, yere attılar, hatta öldürmeye kalktılar. Sonradan insafa geldiler ve işte birisi dedi ki, ya ne konuştuk biz sizlerle, kuyuya atacağız dedik, öldürmeyecektik. La taktulu Yusuf, Yusuf'u öldürmeyin demiştik, kuyuya atacaktık, şimdi niye öldürüyorsunuz, atın kuyuya kurtulun. Belki bir kervan geçer buradan alır götürür demiştik işte, hadi atalım dediler ve Yusuf'u kuyuya attılar. E şimdi ilk başta gördüğü rüya nerede, kuyunun dibi nerede? Birbirinden en zıt noktada. Fakat tam kuyuya atıldığı sırada biliyorsunuz ki ayet-i kerimede geçtiği üzere Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği rivayet edilir veya ilham edildiği rivayet edilir. İkisi de doğru kabul edilmiştir. Peygamberliğini ilan etmeden evvel de peygamberlere Cebrail Aleyhisselam'ın görünmesinin mümkün olduğunu, buna benzer şeylerin olduğunu, ellerinden mucize zuhur ettiğini alimlerimiz kaydetmişlerdir. O ayeti kerimede sen elbette onlar hiç yaptıklarını fark etmemiş, böyle akılları başlarında olmadığı halde sen onlara gün gelecek bu durumu tek tek haber vereceksin. Yani kuyudan elbette çıkartılacaksın diyerek Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vahyetti. Ve o vahyin kendisine verdiği tebşirat ve ümitle Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyudan bu zor şartlardan bir gün kurtulacağını ve neticede gösterilen rüyanın bir şekilde tezahür edeceğini, çıkacağını o şekilde anladı. Allah Teala ona inayette bulundu. İşte burada da bu durumu zikrediyor ve kıymetli dostlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a kuyuda seslenen Allah'ım, onu yeisten kurtaran Allah'ım, sen de nasıl Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ruhuna böyle bir neşe verdiysen, nasıl eninde sonunda onu kurtardıysan, beni de bu içine düştüğüm durumdan sen kurtar diyerek o fukara Allah Teala'ya yalvarıyor. Fakat adam karşısında hınçlı ve hiç dinlemez bir vaziyette. Etraftaki insanlar da bunun aleyhinde. Mevzu Davud Aleyhisselam'a gidecek ve bakalım ne olacak. Kıymetli dostlar, söylemiştim bu program biraz sürer diye. Artık biraz sabredeceksiniz. Haftaya inşallah bu dersi devam ettirelim. Ve bu ders içerisinde bize lazım olan ilmi, ahlakı tahsil etmeye gayret edelim. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuya devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.